Ayrım 10. Yokuşta Yürüyen Adam Şıhca Yavuz. Sayfa 110. Gözaltından Portreler. Doktor Mehmet Altınok. Sorgular bitince bizi zemine indirdiler. Burada genişçe bir odaya aldılar. Odada bir kerevet, kerevetin üstünde bizden önce gelen 5-6 kişi oturuyor. Öbürleri ayakta. Zaman zaman oturanlar kalkıyor, ayaktakilerle yer değiştiriyor. İçlerinden biri dikkatimi çekti. Yere serili bir battaniyeye bağdaş kurmuş oturuyor. Saçları sıfıra vurulmuş, temiz yüzlü biri. Merakla geçmiş olsun, nereden böyle der gibi baktım. Ödemiş'ten geldiğini, orada hükümet tabibi olduğunu söyledi. Şimdi de buradayım, Yıldırım bölgeye götürecekler, onu bekliyorum dedi. Biraz sonra polisler Doktor Altınok'u alıp götürdüler. Battaniyeyi bana bıraktı giderken, ona da öncekiler bırakmış. Battaniyenin bir katını daha açtım, yararlanılan alan genişledi. Battaniye çok makbule geçti. Birkaç kişi gidip müteferrika tenhalaşınca bayağı rahatladık. Yıldırım bölgeye geçince baktım Doktor Mehmet Altınok da orada. Battaniyeyi vermek istedimse de almadı. Emmi, ana olarak sende kalsın, belki de gerek olur dedi. Doktorun tahmini doğru çıktı. Evet, 12 sene sonra gerek oldu. O battaniye benimle birlikte Antalya, Çanakkale, Bayrampaşa, İmralı cezaevlerine dolaştı. Şimdi evde duruyor. Muammer Soysal. Ertesi gün uzun boylu, saçı sakalına karışmış, oflu hafızlara benzeyen biri geldi. Tanıdık birine benziyor ama çıkaramadım. Ranzadan indim, yanına gittim. Emmi, sen de mi buradasın dedi. Tanıdım sesinden Muammer Soysal'ı. Soysal'ı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenci birliği başkanı iken tanıyordum. O Muammer gitmiş, başka bir Muammer gelmiş. Zayıflamış, avurtları çökmüş. Koğuşun berberini çağırdık, saçı sakalı önüne döküldü. Eski Muammer'e benzedi biraz, sonra tutuklandı. Askeri cezaevine gönderdiler o grubu da. Dev genç davasıydı, çok kalmadı gittiler. Muammer 32 gün MİT'te kaldı. Gördüğü işkencenin acısını, izini uzun süre yüzünde taşıdı. Sonra işveren oldu. Ama yasal inancını hiç kaybetmedi. Düşüncesinden ve hayallerinden vazgeçmedi. Binbaşı Kemal. Yıldırım bölgesi komutanı her sabah denetime geliyor. Aldığı buyrukla öğretmene, öğrenciye, yaşlıya, gence durmadan yürüyüş eğitimi yaptırıyor. Yaştan, yorgunluktan, üzüntüden istenildiği gibi yürüyemiyorum. Durumu gören binbaşı da farkına varmış olacak ki yanıma geldi. ''Güzel yürümüyorsun'' dedi. ''Yürüdüğüme seviniyorum. Güzel yürüyemediğimi ben de biliyorum.'' Başımı kaldırdım. ''Askerlikten düşeli 10 yıl oldu efendim'' dedim. ''Mahkumsun, yasaya göre askersin'' deyip gitti. Düşündüm, yapılan işin askerlikle bir ilgisi yok. Yaş ilerlemiş, ilerlemiş yaş askerlikle ilişki kesme sebebi. Sonra bir başka yasa çıkarılıyor, yeniden asker sayıyorlar. Asker olduğun için itiraz edemiyor, ses de çıkaramıyorsun. Tevfik Fikret'in dediği gibi, kanun diye kanun çiğneniyor. İnsan cezaevine girince özgürlüğünü, susmak zorunda bırakılınca da her şeyini kaybettiğini anlıyor. Ben sustum, sesimi çıkarmadım, çıkaramadım. Yasaya uygun davranmış oldum, kahroldum. Binbaşı da görevini yapmış oldu. Görevini yapmış olmanın huzuru içinde çekti gitti. Harun Karadeniz. Tek cümleyle Harun enine boyuna aslan gibi bir gençti. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı iken arkadaşlarıyla 6. filo mürettebatının karaya çıkmasına karşı çıktılar, başarılı da oldular. Bu eylemden sonra Harun'un yakasını bir daha bırakmadılar. Bir gün koğuşta Harun ile baş başa kaldığımızda aramızda Mustafa Kemal ile ilgili bir diyalog geçti. Bu diyaloğu dönemin gençliğinin Mustafa Kemal'e bakış açısını belirlemesi bakımından aynen aktarmak istiyorum. Hocam, bize Atatürk'ü onun bağımsızlık ilkesini öğrettiniz. Sonra da ne hikmetse Amerikasız yaşayamayız dediniz. Biz de Atatürk'ün özüne sözüne sahip çıkalım dedik. Şimdi böyle diyenleri aldınız buralara doldurdunuz dedi. Dediklerinde doğruluk payı vardı. Ben de Harun, biz de Atatürk'e sahip çıktığımız için buradayız. Sonra biz Atatürk'e hiç karşı olmadık, olmayız da. Atatürk'ün emperyalizme karşı savaşımını tarihten kim kazıyıp atabilir? Kapitalizme karşı devletçiliği savunmasının her zaman yanında olduk. Ülkemizde düzen değişse, sosyalist düzen kurulsa yine Atatürk'e sahip çıkarız dedim. Gücenme hocam, öylesine söylüyorum, anlarsın ya, şaka yaptım derken devam etti. Atatürk'ü, Atatürkçülüğü sizden öğrendik. Ama Atatürkçülüğü siz bize bıraktınız. Kendiniz geri çekildiniz diye sürdürdü konuşmasını. Bir gün hapishane müdürü ve nöbetçi subayları toplu olarak geldiklerinde Harun kolunu açtı. Kanser urlarını gösterdi. Urların gittikçe çoğaldığını açıkladı. Bu konuda 13 hastane raporu olduğunu, bu ay içinde Londra'da denetimden geçeceğini, gerekli önlemin alınmasını istedi. Binbaşı aldırmaz bir tavırla, ''Bana ne, beni ilgilendirmez.'' deyince Harun, ''Ölebilirim. Haberiniz olsun, ben ölürsem sorumluluk sizlerdedir.'' dedi. Bizi de göstererek, ''Sizler de tanıksınız.'' deyince subay aşağıdan alarak, ''Kardeşim, bize bunları al derler alırım, bırak derler bırakırım. Bana ne, ben hiç sorumlu değilim.'' dedi. Daha sonra Harun Karadeniz dilekçesini yazarak gereğinin yapılmasını istedi. Sonunu merak edenler için serbest bırakılmadan sonra Ecevit'e durum bildirilip ilgilenmesini istedim. Karadeniz'in kanser tedavisine devam edildi. Bu arada tahliye oldu. Yüksek inşaat mühendisi olan Harun İstanbul'da kurduğu bürosunda eşiyle çalıştı. Harun ile yakınlığımız dışarıda da devam etti. Harun İstanbul'dan bir gün çıka geldi. Töb derdi oturduk konuştuk. Akşam konuğum olacak. Eşim Kastamonu'da, öğretmen olan kızımın yanında. Okula giden çocuklara ben bakıyorum. Takıldı mı Harun'a? Yemek pişirmeden yana nasılsın diye sorunca, oho emmi, yağ, un, şeker varsa helva yaparız. Görürsün ne yemekler yaparım. Sabri Keskin, ben de viski getirdim Almanya'dan, geldi dedi. Biraz yemeklik malzemeler aldık, eve gidip ikimiz birden kolları sıvadık, mutfağa girdik. Sofra kuruldu, kapı çalındı. Açtım, bizim köylü Yusuf Yüksel geldi. Yusuf İmam Hatip Okulu'ndan sonra dil tarihin kütüphane bölümünden mezun oldu. Tutucu biri. Harun yemeğe başlamadan önce o güzel sesiyle Ruhisu'nun seslendirdiği Bismillahirrahmanirrahim'i söylemeye başladı. Aynı Ruhisu gibi söylüyor. Yusuf dinledi, pek de hoşuna gitti. Eğildi kulağıma, bu kim dedi. Harun Karadeniz dedim. Köylüm Yusuf, buna komünist diyorlardı ya deyince Harun Karadeniz, komünist türkü söylemez mi dedi. Söyler söyler de başka türlü söyler deyince hepimiz güldük gülüştük. Harun, Yusuf Hoca dedi, biz sağı solu biliriz. Sömürüyü, baskıyı görebiliriz. Halkını, ülkesini sevenlerdeniz. İşte işine gelmeyenler ideolojiye çamur atarlar. Ben komünist diyemiyorum kendime. Dünyada komünist yok daha. Bu ideolojiyi beğenen, benimseyen var dedi. Hilesiz, hurdasız ortak çalışma, eşit paylaşma, beraber yeme. Barış içinde savaşsız bir dünya. Var mı bunu uygulayan devlet? Büyük devletler kendi çıkarları için mazlum ülkelerin kanını emerler. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini sömürürler. Kendi insanlarını sömüren, hatta başka ülkelerle işbirliği yapanlar var. İşte biz buna karşıyız dedi. Beni komünist yapmaya çalışmayın dedi Yusuf. Harun, biz komünist değiliz ki seni komünist yapalım. O kadar kolay mı komünist olmak diye güldü. Yusuf Hoca tek tek hepimizi süzdü. Şimdi bizim evin mutfağına ne zaman girsem her girişte 6. filoya karşı koyan Harun Karadeniz gelir aklıma. Anıları bol, ananları çok olsun. Anadolu halkının yürekli, sevecen, örnek bir kişisi. Çok yaşamadı, kansere yenik düştü. Damat Ferda. Bir gün yıldırım bölgedeyken içeriye boylu boslu kibar biri geldi. Hayatında çile çekmediği yüzünden belli. Kapıdan girince göz göze geldik. İlgilenmek borç olmuştu artık. Koğuşta boş bir yer gösterdim. Oturmadan battaniyeyi şöyle bir kaldırdı baktı. Ot yatağı eliyle bastırdı, yüzü buruştu. Ne düşündüyse bir pusula yazıp dışarı gönderdi. Akşama doğru güzel yatak takımları geldi. Serdi güzelce, rahatladı. Yeni geleni hemen tanımanız için söylüyorum. Osman Bölükbaşı'nın damadı. Millet Partisi Genel Başkanı ve Kırşehir eski milletvekili Osman Bölükbaşı, politik hayattan ayrılınca yerine o dönemin değerli demiyorum, ünlü generallerinden Cemal Tural'ın eşi Suna Tural Millet Partisi Genel Başkanı olmuştu. Yatak, yorgan ve tahliyenin çabuk gelişi sanırım Cemal Paşa'nın himmetiyle oldu. Bizim gibi sıradan insanların içeriye iç çamaşırı, mendil aldırması sorun iken yatak takımı rahatça giriyor. Bunlara ben yorum yoluyla ulaşmadım. Ferda olup bitenlere şöyle bir göz ucuyla bakıp aynen, ben Deli Osman'ın damadıyım. Kayınvalidem içeriye Suna Tural aracılığıyla soktu yatak takımlarını dedi. Osman Bölükbaşı'nın kızı Ferda Aykan'ın eşi Gül Aykan da bitişik koğuşta. Çok sürmedi, Gül 3-5 gün sonra serbest bırakıldı. Koğuş kapısının önünden geçerken seslendi Ferda Aykan. Gül, Deli Osman'a söyle beni de çıkarsınlar. Burada bir hafta kalırsam ayvayı yerim dedi. Sonra bu söz ortalıkta eğlence konusu oldu. Damat Ferda'nın bakışı, konuşması bizim ortamda yadırganıyor, alay konusu oluyordu. Çevremdekilere, sınıfına ihanet edip aramıza her nasılsa karışmış biri. Bu arkadaşı kazanmaya çalışalım, acele etmeyelim. Belki de bir mücadelesi bile vardır dedim. Disiplinli ve tutarlı gençler Ferda'nın davranışlarını hoş görmeye başladılar, alayı bıraktılar. Ferda Aykan 10 gün sonra tahliye oldu. Aynı gün dış işlerinde görevli kurye lakabı ile tanınan arkadaşı da tahliye oldu. Beraber çıkıyorlar. Ferda'ya kuryeyi de evine bırakması için tembihte bulundular. Tabii dedi, nereye isterse oraya bırakırım. Kurye ile Ferda birlikte çıktılar. Biz de koğuş penceresinden izliyoruz. Ferda bekleyen arabasına bindi, kapıyı çekti gitti. Kurye baka kaldı arkasından. Oradakiler bana bakarak gördün mü der gibiydiler. Demek ki katran kaynamakla şeker olmuyor. İçimdeki Musa belki heyecandan unutmuştur dedi. Gün geldi, nasıl söyleyeyim, bu Ferda Aykan beni çok üzdü, mahcup etti. Komutan oğlu. İzmir Sıkı Yönetim Komutanı'nın oğlu Mehmet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenci, av meraklısı bir genç, saygılı efendi bir delikanlı. Bir cumartesini değerlendirmek için Mehmet ve arkadaşları ruhsatlı av tüfekleriyle Ankara kırsalına çıkıyorlar. Mehmet'in babası İzmir Sıkı Yönetim Komutan Vekili. Bir aksilik olmazsa terfi edip gelecek yıl komutan olacak. Aksilik bu ya, oğlu ava çıkınca hesaplar alt üst oluyor. Bizimkiler av dönüşü jandarmalar tarafından derdest edilip merkez komutanlığına getiriliyor. Burada her ne kadar avcılık ve tüfek ruhsatlarını gösterip kimlikleri hakkında bilgi veriyorlarsa da belgeler, ruhsatlar gözaltına alınmayı önlemeye yetmiyor. Üstüne üstlük olay haber yapılarak TRT Haber bülteninde bir grup solcu anarşist külliyetli miktarda silah ve cephanelerle yakalanmıştır diye haber yapılıyor. Bir masum av dönüşü istenildiğinde nasıl da öz ve biçim değişikliğine uğruyor. Koğuşta herkes Mehmet'in ve babasının içine düşürülmek istendiği durumu görüyor, ortadaki oyuna üzülüyor. Ancak burası koğuş, burada zaman biraz da gülümseyerek geçer. Koğuşta herkes Mehmet'e Halk Kurtuluş Ordusu mangabaşı gibi bakıyor, takılıyor. Mehmet'in babası oyunu boşa çıkarmak için ne oğlunu arıyor ne de ziyaret ediyor. Cezaevinde ziyarete hep annesi geldi. Anne gelince idare Mehmet'e haber veriyor, özel bir odada ana oğul hasret gideriyorlar. Cezaevi yönetimi incelikli hareket ederek adeta arka planda dönen olayı telafi etmeye çalışıyor. Bizimle ilgili tahliye kararı verildiğinde Mehmet İzmir'den gelecek annesini ve yargılama sırasını bekliyordu. Koğuşta sağcılarla solcular birlikteler. Bu imtiyazlı ziyareti iki yanda doğal buldu. Kimse homurdanmadı. Sobacı Ahmet. Koğuşta çınar ağacı gövdesi gibi bir sobamız var. Soba yakma görevini bu işten iyi anlarım diyen Güneyli Ahmet adında 35 yaşlarında bir arkadaş üstlenmişti. Ahmet'in suçu Türkiye'den Filistin'e, Filistin'den bu tarafa adam kaçıran gizli örgüt üyesi olmak. Ahmet ilkokulu bile okumamış, okur yazar değil ama uyanık, zeki, sempatik biri. Ahmet'i herkes seviyor. Ahmet de en çok çocuklarını seviyor. Onların ekmek parasını kazanamadığına üzülüyor. Bizler Ahmet'e göre bayağı okumuş insanlarız. İyi laf biliriz, güzel konuşuruz, iyi ifade veririz. Boş duracağımıza Ahmet'e nasıl ifade vereceğini öğretmeye çalışıyoruz. Hemen herkesin kaygısı hangi ifade Ahmet'i buradan kurtarır. Bu yüzden hepimiz Ahmet'e mahkemede ne söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Ahmet bir yandan dinliyor, öte yandan sobayı yakıyor. Hocaları üşütürsek ayıp olur. Bu kadar ifade öğretiyorlar, boşa mı gitsin yani diyor. Gün geldi, Ahmet mahkemede ifade verecek. Orada bulunanların her biri ayrı ayrı telkin ve tavsiyede bulunuyor. Aman unutma, öyle değil, şöyle dur. Bak, sana şöyle bir soru gelebilir. Dikkat et, soruya şöyle cevap ver. Duruşuna dikkat edersen cezan altına bir iner. Örgüt varsa da ben sezemedim, bilmiyorum, dahil değilim dersin diyenler var. Ahmet duruşmaya giderken her biri dediklerimi yap, unutma diye tembihlediler. O hepsine peki dedi ve mahkemeye gitti. Sanıyorum giderken bu hukuksal görüşlerden, tavsiyelerden çok sıkılmıştı. Öğleden sonra bizim Ahmet döndü. Hepimiz toplandık Ahmet'in başına. Tahliye olmuş Ahmet. Her kafadan bir ses çıkıyor. Benim dediğimi dedin mi diye soran sonra da. Ahmet, hayır, hiçbirinizin dediğini demedim. Eğer sizin dediğinizi deseydim, gizli örgüde üye olmaktan 10 yıl ceza verirlerdi, dedi gülerek. Eşyalarını topladı. Ahmet sustukça merak büyüyor. Duruşma sürecinde olup bitenlerin merak konusu olduğunu bilen Ahmet, savcının adam kaçırma iddiasını kabul ettim. Ben bu işi 20 yıldır yapıyorum, dedim. Savcı galiba 20 yıl önce gizli örgüt yoktu diyerek gizli örgütten ceza istemedi. Dedim, 20 yıldır o taraftan bu tarafa, bu taraftan o tarafa adam kaçırırım. Bu benim işim, ekmek param deyince inandılar. Aslı da böyleydi. Hakim Bey, ben ne yapayım, dedim. Savcı görüş değiştirdi. Gizli örgüt yok diyerek numarasını unuttuğum yasaya göre ceza verilsin, dedi. Bunun da cezası 6 aydır, dediler. Ben yatmam gereken süreden 6-7 günde fazla yattığım için tahliye ettiler, dedi. Ahmet gitti. Koğuşta bir süre herkes birbirine, Ahmet'i senin tavsiyen kurtarmış diye takılanlar, takılmakla kalmayıp alay edenler oldu. Bu olaydan sonra koğuşta okumuşların bilmedikleri konuda ahkam kesmeleri durdu. Muharrem Şemsek. Yıldırım bölgede tutukluların korkulu rüyası beyaz Renault marka arabaydı. Ne zaman kapıya beyaz Renault gelse korku basardı. Akşamdan götürülür, sabaha karşı koğuşa bir şey olmamış gibi konulurdu. Geri dönen işkenceden, dayaktan tanınamaz bir yüzle dönerdi. Bir gün beyaz Renault kapıya yanaştı, gene kimse bakmıyor o tarafa, beni görmesin dercesine. O gün Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Muharrem Şemsek konuk oldu o Renault'a. Gözlerini bağladılar, götürdüler Muharrem'i de. Ertesi gün döndü Muharrem, toplandık başına, ne oldu diye sorduk. Onun da ifadesini almışlar, ensesine bir de tokat vurmuşlar. Sevmiş subayın biri, öyle dedi Muharrem Şemsek. Muharrem Şemsek'e takıldım. Sen gitmesen de ben gitsem postumu kavlatırlardı, deyince güldü. Farkımız olacak elbette, derken biz vatan diyoruz, millet diyoruz, Türk diyoruz. Neden dövsünler bizi, dedi ve güldü. Ben de evet, biz de vatan millet diyoruz. Yeryüzünün bütün insanlarına özgürlük ve kardeşçe yaşam diyoruz, dedim. Baş başa görüşlerden ödün vermeden söyleştik. Bu da bir kazanç diyorum. Şimdi düşünüyorum, insanlar düşüncelerinden ödün vermeden de söyleşiyorlar. Ne Muharrem Şemsek dünyadaki Türkleri bir araya getirebildi, ne de biz devrim yapabildik. Ne olur dünyada barış, barış içinde üretim, üretimin paylaşımında adalet olsa, Birleşmiş Milletler Örgütü bütün gücüyle adalete, eşitliğe sahip çıksa, yine tüm gücüyle haksızlığa, sömürüye karşı olsa, bizim istediğimiz bu, bu insanca bir istek değil mi? Bu gözaltıları, gözaltılarda yaşananları, bizim Kalaba davasının seyrini anlatmamın tek nedeni, ara yönetimlerin çalışma yöntemlerini, yargının nelerle meşgul olduğunu, işlevinin ne hale geldiğini, nelere takıldıklarını, neler üstünde durduklarının altını çizmek içindi. Bizim Kalaba davasının sonucunun merak edilmediğini biliyorum ama yine de takipsizlik kararı verildiğini açıklayayım. Serbest bırakıldıktan sonra Töbder'in Ankara'da GMK bulvarı üstünde Demirtepe'deki genel merkezine gidip günlük haftalık toplantılarına katılmaya başladım. Bu arada Başbakan Nihat Erim hükümeti istifa etti. Yerine Ferit Melen hükümeti geldi. Başbakan Ferit Melen sıkı yönetimin uzatılması konusunda konuşurken özetle, "Öğretmenleri görevden alıyoruz. Arkasından Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar veriyor. Öğretmenler mahkeme kararının uygulanmasını istiyorlar. Bunu önlemek için yetki verin, anayasa ve yasalarda değişiklik yaparak anarşiyi bitirelim," demesi üzerine Töbder Yürütme Kurulu toplanarak bu görüşe aynen bu zihniyete sahip politikacılar şikayetçi oldukları anarşiye doğru teşhis koyamazlar. Çünkü anarşinin mimarı bizzat kendileridir. Anayasaya ters düşen öğretmenler, üniversite öğretim üyeleri ve aydınlar değil, Sayın Başbakan'ın bizzat kendisidir, diye yanıt verdi. Bildiri Töbder bülteninde yayınlandı. Çok sürmedi Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, bu bildiride yer alan cümleleri hükümetin manevi şahsiyetine hakaret olarak niteleyip, yürütme kurulu üyelerinin gözaltına alınması için emir verdi. 8 Aralık 1972 günü sabaha karşı saat 3-4 arası yürütme kurulunun tüm üyeleri gözaltına alındı. Cemselere doldurulup Ankara Emniyet Sarayı'na getirildik. Sarayın 6. katında ikametimize ayrılmış yere konuk edildik. Genel Başkan Ali Bozkurt karşımdaki hücrede, Şıhça Yavuz onun yanında. Ali Rıza Kaya Alp, solumda Tevfik Yılmaz, sağımdaki hücrede Mustafa Karataş, Abdurrahim Uluer, Avni Aytan arka hücrede. Hamdi Konur, Ömer Aydın Bodrum'da kalıyorlardı. Nuran Güran da ayrı bir yerde göz altındaydı. Hücrelerden büyük koğuşa geldiğimiz gün TRT olayın içeriğini değiştirerek haber yaptı. Sol görüşlü bir grup anarşist yaptıkları gizli toplantıda geçmişteki eylemlerini gözden geçirip yeni eylemlere girişecekleri sırada güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmışlardır. Burada sözü edilen sol görüşlü bir grup anarşist denilenler TÖBDER Yürütme Kurulu üyeleridir. Gizli toplantı izin alınarak yapılan genel kurul toplantısıdır. Geçmişte yapılan eylemler önceki yönetim kurullarının çalışmalarıdır. Yeni eylem planı başbakanın konuşmasına cevabımızdır. Tam harekete geçeceğimiz sırada yakalanmamız, evimize uyurken gelen güvenlik görevlilerinin bizi uyandırıp gözaltına alma anıdır. Yürütme kurulunun tamamı gözaltına alınınca dernek çalışmalarının sürebilmesi için yedeklerin göreve başlaması gerekiyordu. Yedeklerin konuya ilişkin tutumu önemliydi. Derneğin hukuk müşaviri avukat Halit Çelenk, ziyaretimize gelince genel başkan önce yedeklerin örgüde gelip gelmediklerini sordu. Gözaltı haberini basından okuyan yönetim kurulu yedek üye eski genel başkanı Haydar Orhan hemen derneğe geliyor, haberi olmayanlara da yönetim müdürü Nazım Bayat'a haber veriyor. Toplanıyorlar. İçeriden haber gelince göreve başlamayı kararlaştırıyorlar. Yedekler kurulunun bu uygar görev anlayışı örgütlenme tarihine geçecek kadar önemlidir. O gün hepimiz derin bir soluk aldık. Askeri savcı iddianame düzenleyerek dava açtı. Askeri savcı Baki Tu, herhalde habere dayalı dava açmanın zorluğunu düşünerek eldeki delile göre hükümetin manevi kişiliğine hakaret iddiası ile dava açtı. Yargılama başladı. Mahkeme Ankara Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Dersi öğretim üyesi Nevzat Toroslu'yu bilirkişi seçerek bildiride hakaret suçunun unsurları olup olmadığına ilişkin rapor istedi. Gelen rapora karşı bizim bir diyeceğimiz yoktu. Askeri savcı kızardı, bozardı, hırçınlaştı, öfkeyle öğretim üyesine saldırır gibi ''Bunların için hakaret sayılmaz?'' dedi. Mahkeme yargılamanın bittiğini bildirerek sanıkların isnat edilen suçtan beraatlerine karar verdi. Tahliyeden sonra önce örgüte sonra evlerimize gittik. Bu bölümü bir süre önce kaybettiğimiz Yılmaz Elmas ile bitirelim diyorum. Yılmaz Elmas. Genel Yönetim Kurulu üyelerimizden Yılmaz Elmas'ı İstanbul'da gözaltına almışlar. Ayrıntılı haber gelmiyor, hukuk yardımı da istenmiyor. Olayı yerinde incelemek için İstanbul'a gitmem istendi. Avukat İbrahim Türk ile temas kurdum. Bana açıkça Yılmaz Elmas'ın ünlü Haziran örgütü sanığı olarak gözaltına alındığını, Ali Bozkurt, Hamdi Konur, Musa Uysal, Süleyman Üstün, Tunca Kartal'ın da bu örgüte üye olduğunu söylemesini, Kültür Sarayı'nın sabotajı suçlamasını üstlenmesini istediklerini, TÖBDER Yürütme Kurulu'nun da bu olaya karıştırılmak istendiğini biliyorum. Kabul etmeyince işkencenin şiddeti arttırılıyor dedi. Avukatı Yılmaz Elmas'a bütün suçlamaları kabul etmesini, zor altında alınan ifadenin geçersizliğini bildirmiş ama Yılmaz Elmas buna da yanaşmamış. Konu yürütme kurulu gündemine geldi. Sorunu bütün yönleriyle enine boyuna konuştuk. Elmas'ın işkenceden kurtulması için istenen ifadenin verilmesini oy birliği ile kararlaştırdık. Bu kararlılığın iletilmesi için yeniden İstanbul'a gitmek üzere arkadaşlar beni görevlendirdi. Avukat İbrahim Türk'e Merkez Yürütme Kurulu'nun kararını aktardım. Savcılıkta işkence altında alınan ifadeleri kabul etmeyecek. Düşünüyoruz, savcı ne de olsa hukuk adamı diyoruz. Bu arada TÖBDER İstanbul Şubesi'ne uğradım. Genel Merkez Yürütme Kurulu kararını yönetici arkadaşlara da aktardım. Birlikte sahile indik, bir lokantada günün olayları, içinde bulunduğumuz durum konuşuldu. Söz döndü dolaştı, yürütme kurulu kararına geldi. Arkadaşlar çok duygulandıklarını anlattılar. Ankara'ya döndüm, İstanbul toplantısını anlattım. İki gün sonra Süleyman Üstün'ü de almışlar, haber verdiler telefonla. Sıranın bize geldiğini söylediler, hazır olmamızı istediler. Belli ki bir oyun hazırlanıyor, bu oyun TÖBDER'in kapatılmasıdır. Oysa TÖBDER öğretmenin son sığınağı. Bizler derneğin kapanmaması için özenli davranıp dik durmaya çalışıyoruz. Yılmaz Elmas gözaltına alınışının 97. gününde savcılığa çağrılıyor. Burada önceki ifadelerinin işkence altında alındığını belirtmesi üzerine savcı kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar veriyor. TÖBDER bir kez daha kapatılma tehlikesini atlattı. Bu yiğit arkadaşımız da şimdilik kurtulmuştu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 122.